satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serin'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün satır arası programında Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını masaya yatıracağız. Satır aralarını okumaya çalışacağız. Varna'da dün gerçekleştirilen Türkiye-AB zirvesi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından kritik önem taşıyan zirvelerden birisi oldu. Bu zirvenin sonuçlarını ve bundan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl gelişeceğini değerlendireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son durumu ve özellikle de Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde PKK terör örgütünün bölgeden çıkartılmasına yönelik girişimleri ve çalışmaları da değerlendireceğiz. Ve dünya gündeminin en önemli maddelerinden birisi olan İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinde programımızda değerlendirmeye çalışacağız. Fatih Atik, istersen Türkiye-Avrupa Birliği zirvesiyle başlayalım.
Evet.
Dün Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve AB Başkanı ile bir araya geldiler. Türkiye-AB zirvesi aslında kritik önem taşıyor. Neden? Avrupa Birliği uzun süreden beri Türkiye'ye verdiği sözleri tutmuyor. Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor. Ama Türkiye'den pek çok beklenti içinde. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü zirvede eminim ki Türkiye'nin bu konudaki endişelerini, bu konudaki kaygılarını, bu konudaki tepkilerini net bir şekilde ifade etti. Dün yapılan basın toplantısında da bunların net bir şekilde ifade edildiğini basın toplantısındaki açıklamalardan anladık.
Evet.
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası 50 yıllık bir macera. Ve bu macera hala devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında da söyledi. Türkiye'den sonra Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlayan pek çok ülke Avrupa Birliği üyesi olmuşken Türkiye hala müzakere sürecindeki bir ülke konumunda. Ve Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözleri de tutmuyor. En son olarak dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Göçün önlenmesine yönelik olan Türkiye'ye bir maddi kaynak aktarılması vaadinde bulunmuştu. 3+3 milyar euroluk. Ancak bunun ilk dilimi bile henüz Türkiye'ye aktarılmadı. Tüm bunlar tabii Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güven bunalımıyla devam etmesine yol açıyor. Ama dünkü zirvede ben eminim ki önemli kararlar alındığını düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri açısından Varna zirvesi önemli bir adım bence.
Evet. Şimdi tabii iki ülke, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri oldukça sorunlu. Yani öteden beri bunu biliyoruz. Sen de güzel bir özet yaptın. Ama bu zirvede ne sonuç çıktı diye soracak olursan, iki taraf da kontrollü gerginliği sürdürüyor. Yani olumlu bir adım beklentimiz var mıydı dersen, yoktu. Çünkü bundan daha iyisi pek beklenmiyordu. Avrupa Birliği ile yaşadığımız en belirgin kriz vize serbestisi konusunda. Tabii Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu ve diğer başlıklar da var ama onlara zaten sıra gelmiyor bile. Suriyeli mülteciler için gönderilen yardımları ikinci 3 milyar euroyu serbest bıraktıklarını söyleseler de bunları böyle hemen hazinenin kasasına aktarmıyorlar. Mesela o konuda projeler üretilmesi gerekiyor ve belli koşullar adı altında belli koşullar sağlandıktan sonra bu para serbest bırakılıyor. Şu ana kadar 1.8 milyar euro geldi galiba Türkiye'ye ilk dilimden. İkincisinin daha adı konuşuluyor ama ortada kendi adı var, kendisi yok gibi bir durum. Şimdi bu mültecilerle ilgili konu. Onun dışında Türkiye'nin vize serbestisiyle alakalı da 72 tane kriter saymıştı Avrupa Birliği. Türkiye bunlardan 67 tanesini yerine getirdi. Kalan 5 kriter vardı. Bunlarla ilgili de iyi niyet planını Avrupa Birliği'ne sundu. Ama anladığımız kadarıyla bunlarla ilgili Türkiye'nin taahhütlerini yeterli görmüyor Avrupa Birliği. Ve bu noktada bir süre daha çalışılmaya devam edilecek. Haziran ayında bir zirve daha var biliyorsun. Ve iki gün sonra da Avrupalı liderler bir araya gelecekler. Yani şu bir gerçek sevgili Bilal. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.
Evet.
Avrupa Birliği ülkeleri arasında kurulan koalisyonlarda, yani Avrupa Birliği Almanya'da mesela kurulan hükümet koalisyonunda, Avusturya'da kurulan koalisyonda açıkça koalisyon maddesi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği. Yani bazı partiler hükümete girmiyorlar ve koalisyonda yazıyor, koalisyon şartlarında. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı olmak koalisyonun şartı. Şimdi dolayısıyla böyle gerçekler varken ortada Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini sürdürüyormuş gibi yapmasından iyisini beklemiyorum şahsen. Çünkü pek çok konuda anlaşılamıyor. Birincisi terörle mücadele konusunda anlaşmak mümkün değil. Hali hazırda Türkiye içindeki ve Türkiye dışında aleyhimize pek çok faaliyeti Avrupa Birliği ülkeleri destekliyor. Görüyorsun İspanya'da Katalan lider için gözaltı kararı çıkartıldı. Almanya'da hemen daha sınırdan girerken gözaltına alındı. Biz Salih Müslim denen PKK ve terör elebaşı hakkında kırmızı bülten çıkardık. Çek Cumhuriyeti adamı gözaltına aldı. Ondan sonra pişman olmuş gibi serbest bıraktılar. Yani Avrupa'nın terörle mücadele noktasında Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu ortada. Yani kontrollü gerilim devam ediyor.
Evet.
Türkiye üzerine düşenleri yapmaya devam edecek. Dediğim gibi gümrük birliğinin güncellenmesi şu an için zaten mümkün değil. Ama iki taraf da ilişkiyi koparan taraf olmak istemiyor. Dolayısıyla bu süreçte ne Kıbrıs konusunda, ne vizelerin serbestliği konusunda, ne göç konusunda, ne mülteciler konusunda bir ilerlemenin olması pek kolay değil. Ama Avrupa Birliği çıpası veya Avrupa Birliği hedefi Türkiye için yine de stratejik hedef olma anlamını sürdürecektir. Cumhurbaşkanı da bunu açıkladı. Ama iki taraf da birbirine karşı ne yapıp ne yapamayacağını biliyor. Dolayısıyla böyle dondurulmuş bir şekilde ilişkiler sürecek gibi görünüyor.
Dünkü zirvenin ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Dedi ki, Türkiye dedi müteşekkiriz dedi. Özellikle mülteci göçü konusunda Türkiye ile Bulgaristan komşu olduğu için mülteci göçü konusunda büyük bir baskı altındaydık biz dedi Bulgaristan olarak. Ancak Türkiye'nin aldığı tedbirlerden sonra dedi bu baskı azaldı dedi. Türkiye mültecilerin Avrupa'ya göçü konusunda gerçekten çok önemli tedbirler aldı. Ama tabii Avrupa Birliği Türkiye verdi bu konudaki sözleri yerine getirmedi. Sen de biraz önce ifade ettin. Ben bu konuyla ilgili bazı rakamlar paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Evet. Şimdi Türkiye'de 23 Mart itibariyle 3.554.496 Suriyeli var. Yani 3,5 milyonu geçmiş durumda şu anda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı. 3.554.496. Ve bu Suriyelilerin, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin 10 ilimizdeki 21 geçici barınma merkezinde yaklaşık 230 bin Suriyeli var. 3 milyona yakın Suriyeli de şehirlerimizde yaşıyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Adana'da, Antep'te,
81 ilde varlar.
Kilis'te, Yozgat'ta, Trabzon'da her yerde var yani şu anda Suriyeliler. Ve Suriyelilerin yaklaşık 976 bini okul çağındaki çocuklar.
Evet, 1 milyon.
1 milyona yakın yani. Bu çocukların yaklaşık 620 bini ülkemizdeki eğitim kurumlarında eğitim alabiliyorlar. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan 18 Mart'ta varılan düzensiz göçün önlenmesine yönelik bir mutabakat var. Ve Türkiye bugüne kadar Yunan adalarından ülkemize geri aldığımız göçmen sayısı 1569. Yani Yunan adalarına geçiyor işte göçmenler Midilli'ye, Sakız Adası'na, diğer adalara. Biz onları geri alma
taahhüdümüz
var. Ve 1569 göçmeni geri almışız. Avrupa Birliği ülkelerine gönderdiğimiz göçmen sayısı ise, Suriyeli sayısı ise 12.640. Yani düşün, Türkiye 3.554.496 Suriyeli ev sahipliği yapıyor. Bizim Avrupa'ya gönderdiğimiz Suriyeli sayısı 12.640. Devede kulak bile değil yani.
Değil, evet.
Ve Avrupa Birliği ne dedi? Ben dedi 3 artı 3 milyar avro Türkiye'ye mali yardım destekte bulunacağım dedi. Sen de biraz önce ifade ettin. Tam net rakam şu. Bu aşamada ülkemize 1.85 milyar avro aktarılmış. Hı hı. Tabii bunun aktarılmış olması da hemen yani bu Suriyeliler için kullanıldığı anlamına da gelmiyor. Sen de biraz önce söyledin. Proje yapılması gerekiyor. Projelere
aracı kurumlar var diyor. Yani.
Evet. Yani fonun tahsis edilmiş olması paranın doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin etmiyor.
Aynen.
Ayrıca AB Komisyonu 14 Mart 2018 tarihinde 3 milyar avroluk ikinci dilimin 1 milyar avroluk kısmının AB bütçesinden sağlanmasını onaylamış. Geri kalan 2 milyar avroluk bölümün ise üye ülkelerin katkılarıyla oluşturulmasını tavsiye etmiş. Böylece ikinci 3 milyar avroluk mevlağın 2018 yılı içinde mobilize edilmesi süreci komisyon ayağı tamamlanmış. Üye ülkelerin geri kalan 2 milyar avroyu taahhüt etmeleri süreci başlamış. Hı hı. Yani Türkiye Avrupa'ya mülteci göçünün önlenmesi konusunda bir kalkan konumu görüyor. Türkiye şu anda 3.554.000 Suriyeli ev sahipliği yapıyor. Biz kapıları açtığımız anda bunların hepsi Avrupa ülkelerine gidecek. Türkiye bunlara ev sahipliği yapmaktan şikayetçi değil. Ama Avrupa Birliği'nin de bu yükü paylaşması gerekiyor. Çünkü Türkiye bunlara büyük harcamalar yapıyor. Hem kamplarda yaşayan Suriyelilere hem şehirlerimizde yaşayan Suriyelilere. Ama Avrupa Birliği ülkeleri ısrarla Türkiye'nin bu mali yükünü sırtlanmasına yardımcı olmuyorlar. Avrupa Birliği'nin bu konuda artık gerekli adımlar atması gerekiyor. Türkiye'ye mali verdiği sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Ama şu ana kadar da bunun tamamı yerine getirilmiş değil. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da muhtemelen bu Avrupa zirvesinde bu konuyu dile getirdi. Bu konudaki taahhütlerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız sık sık söylüyor biliyorsun. Kapıları açsak Avrupa perişan olur diye.
O herhalde geçti artık o süreç. Yani şu bu saatten sonra Türkiye yapar mı öyle bir şey? Zannetmiyorum yapsın. Çünkü bu ilişkiler başka bir noktaya geldi. Bir de Avrupa Birliği üyeleri enteresan bir acımasızlıkla davranıyorlar mültecilere. Yani Akdeniz'de botları yakalıyorlar. Botu patlatıp ölmeleri için askerler imkan sağlıyorlar. Yani ölsünler diye botları patlatıyorlar. Nehirde yakalananlar, diğerleri olduğu gibi geri gönderiliyor. Zaten Bulgaristan, Macaristan duvar ördü. Sınırına tel örgü çekti falan. Evet. Yani insanlıktan bir haber şekilde davranıyorlar mültecilere. Avrupa böyle bir değerler topluluğu. Yani Avrupa insani değerler bakımından dünyanın en gelişmiş merkezi olarak gösteriliyor ama yani burada diğerini düşünme diye bir şey yok. Sadece kendi çıkarları, kendi iyilikleri, kendi tüketimleri noktasında hareket ediyorlar. Yani 3. dünya ülkelerinde ya da başka bir ülkede mağduriyet yaşamış insanlar Avrupa Birliği'nin pek de umurunda değil. Sistem, kapitalist sistem tamamen çıkarlar üzerine kurulu. Ve tabii çıkarlar derken çuval anlaşılmasın. Avrupa'nın çıkarı, Avrupa'nın çıkarları, her başlıkta ayrı bir çıkarı var. Dolayısıyla Türkiye'ye yaklaşımları da bunun bir eseri. Ama sen güzel söyledin. Türkiye bu 3,5 milyon Suriyeli'yi misafir etmekten şikayetçi değil. Fakat artık bu iş Türkiye'nin belini büküyor. Yani bu noktada bütün çağrılar yapılsa da ne Avrupa Birliği? Sadece şunu söylüyorlar. Türkiye'nin mülteciler konusunda verdiği desteğe müteşekkiriz. Çok büyük işler yaptılar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Hatta başka şeyler de var. Bu demiş ki Avrupa Birliği Başkanı Tusk mıydı?
Evet, Tusk.
İki tane Yunanlı asker şu anda tutuklu biliyorsun. Bugün evet. De karar devamı, mahkeme kararı çıktı. Tutukluluk hallerinin devamına şeklinde. Sayın Cumhurbaşkanı'na dönmüş demiş ki, siz çok büyük bir başkansınız, çok değerli bir insansınız. Sizden büyük yoktur. Şu askerleri de bir bırakıverin, ne olur falan diye. Bu şekilde bir yaklaşımları olmuş Sayın Cumhurbaşkanı'na. O da demiş ki, aynen yani bu bilgi olarak aktarıyorum bunu. O da demiş ki ya benden büyük yargı var. Yani onların verdiği gaza gelmemiş Cumhurbaşkanı. Benden büyük yargı var. Adaletin dediği olacak. Adalet de bu noktada tutuklama kararı verdi. O yüzden bana öyle büyüksün, kralsın falan demeyin diye bir cevap vermiş. Yani yaklaşımları burada bile kendi çıkarlarına dönük olarak olduğu görülüyor. Bu noktadan şimdi sonra tabii, da yani zor düzelir işler.
O konuyu açman iyi oldu. Yunanistanlı iki askerin Türkiye'den istenmesi konusu. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nden FETÖ'yü istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bize diyor ki Amerika'da yargı bağımsız.
Tabii.
Yargı ne karar verirse olur diyor. Avrupa Birliği'nden PKK'lı teröristleri istiyoruz, FETÖ'cü teröristleri istiyoruz, DHKPC'li teröristleri istiyoruz. Yunanistan'a kaçan 8 tane FETÖ'cü terörist var, onları istiyoruz. Yunanistan'da bir sürü DHKPC'li terörist var, onları istiyoruz. Onlar bize diyorlar ki bizde yargı bağımsız, biz yargıya karışamayız. Ama Türkiye'ye gelince yargının tutukladığı 2 tane Yunan askerine isteme cüretini gösterebiliyorlar.
Aynen, bir de yani bunu yaparken de büyüksün, kralsın, başkan, en büyük cumhurbaşkanı sensin evet. Falan diyor.
Ve ben çok şaşırdım, yani Türkiye AB liderler zirvesi yapılıyor. Bu zirvede en önemli gündem maddesi Avrupa Birliği'nin 2 tane Yunan askerinin iadesi.
Yani.
Bu çok komik kaçıyor yani. Türkiye ile AB arasında o kadar önemli sorunlar varken bu iki konunun gündeme getirilmesi.
Yani bizim önemsediğimiz konular aslında evet. Avrupa Birliği için hiçbir değeri olmayan konular.
Aynen.
Avrupa Birliği ne FETÖ'cülere bizim baktığımız gözle bakıyor, ne PKK'lılara bizim baktığımız gözle bakıyor. Onlar için onlar gerilla ve işte özgürlük savaşçısı olarak görülüyor. PKK için bu böyleyken FETÖ için de başka türlü evet. davranıyorlar. Kendi ajanlarına böyle bakmıyorlar. Bir de Hollandalı ajan mevzu vardı. Sen onu gördün mü?
Onu da konuşalım ama şu Juncker'in açıklaması vardı. Dünkü basın toplantısında benim çok dikkatimi çekti. Senin de dikkatini çekmiştir. Cumhurbaşkanına suikast düzenlendiğini bilmiyorduk. Öyle bir ifade kullandı.
Evet. Ya bilmemeleri mümkün mü ya?
Yani bunu bilmemeleri mümkün
değil. Sağır Sultan duymuş artık evet. bunu yani. İşlerine gelmiyor herhalde. Ya da yani böyle bilmezden geliyorlar.
Hı-hı.
Juncker kendisi söyledi. Tayyip Erdoğan'la ilgili pek çok olumlu sözü de vardır.
Evet.
Kendisinin.
Hı-hı.
Yani Cumhurbaşkanı'nın bu uluslararası medyada defalarca yer aldı. Yani uçuş planı, ondan sonra uçağın o geceki uçuş planı, otelinin basılması, şusu busu. Yani bunların bilmemesi, duymaması hı-hı. mümkün değil. Her zamanki Avrupa Birliği, Avrupalıların pişkinliği olarak değerlendiriyorum ben bunu.
Tabii bu zirve öncesinde bir de Avusturya Başbakanı Kurz'un evet. yaptığı açıklama var.
Türkiye ile müzakereler sona erdilesin.
Evet, işte yani mesela. O açıklamaya değinmeden de geçmemek gerekiyor. Avusturya Başbakanı genç bir başbakan ama biraz anladığım kadarıyla tecrübesiz bir başbakan. Biliyorsun Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002'den beri Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ve cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği ile müzakere sürecini yürüten isim. Avrupa Birliği karşı tarafta işte Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Belçika'da pek çok cumhurbaşkanı, başbakan değişti ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hala koltuğunda. Koltuğunu korumaya devam ediyor. Sebastian Kurz'a şunu söylemek lazım. Hı hı. Cumhurbaşkanımız bu konularda çok tecrübeli bir isim. Onunla aşık atmaya kalkmasın. Ve biraz da tecrübesi olduğu için ulu orta konuşmasın yani. Öyle yok Türkiye ile Avrupa Birliği müzakereleri kesilmeli gibi açıklamalar. Biraz iç politikaya yönelik açıklamalar yapıyor ama.
Seçimler de bitti oysa. Hı hı. Yani seçimler de sona erdi ama hı hı. bu... Böyle uç açıklamaları yapmayı sürdürüyorlar. Hı hı. Türkiye'nin üyelik müzakere sürecini durdurmaları mümkün değil. Hı hı. Ama fiilen dondurdular yani. Fiilen ilerlemiyor. Rumlar bir taraftan bastırıyor. Almanlar Rumları kullanarak perde gerisinde millete sufle veriyorlar. Yani Türkiye'nin de beklediği şey şu. Bak hı hı. Vatandaşlar arasında da bir anket yapıldı. Geçenlerde yayınlandı. Hatta eski anketler de var. Türk halkının da Avrupa Birliği'ne olan inancı kırıldı. Hı hı. Ve şu anda Avrupa Birliği üyelik hedefini Türk halkına sorduklarında destek %50'nin altına inmiş durumda. Hatta %30'lara indi. Burada birkaç tane sebep var. Hı hı. Bir tanesi Avrupa Birliği'nin Türk düşmanlığı. Verdikleri sözleri tutmamaları.
Evet.
İkincisi orada özellikle İslam'a ve Türklere yönelik saldırılar. Hı hı. Bunları sürdürmeye devam ediyorlar. Üçüncüsü de Türkiye'deki ekonomik refahın artışı. Şimdi Türkiye ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. 2012 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının Avrupa Birliği toplam ülkelerinin gayri safi milli hasılalarına oranı yani büyüklük olarak %18'di. Yani Avrupa'nın 24 ülkesi mi var? Bunların GSMH'lerinin ortalamasının %18'i kadar bir milli gelire sahipti Türkiye. En ufak ülkenin. 2017 yılına gelindiğinde bu rakam kaça çıktı biliyor musun? Avrupa Birliği ortalamasının %60'ına sahip Türkiye. Yani %40'lık bir büyüme var. İnanılmaz bir büyüme var yani. Avrupa Birliği gelir ortalamasının üstünde bir milli gelire sahip Türkiye şu anda. Dolayısıyla herkesin evinde ekmek, iş, güç, aş, ne varsa. Yani Türk halkı bu refaha ulaştı. Sosyal güvenlik anlamında, sağlık hizmetleri anlamında, eğitim anlamında, diğer işte ulaşım imkanları anlamında Avrupa Birliği'nin cazibesi artık ortadan kalktı. Hatta ve hatta Türkiye'deki, Almanya'daki veya diğer ülkelerdeki gurbetçi vatandaşlarımız son dönemde Türkiye'ye dönmeye dönük hazırlıklar yaptıklarını açıklamışlar ve yatırım yapıyorlar burada.
Gurbetçi vatandaşlarımız demeyelim Fatih Atik, çünkü onlar gurbetçi vatandaşlarımız değil. Onlar bizim Avrupa'daki gözümüz, kulağımız. Avrupalı Türkler diyelim.
Avrupa'daki Türkler, yani gurbetçiler işte diye dilime takıldı. Hı hı. Alışmışız söylemeye. Yani Türkiye için, Türk halkı için Avrupa Birliği cazibesini kaybediyor. Hı hı. Savunma alanında da Türkiye'yi dışladılar. Evet. Fakat birebir ilişki kurmaya çalışıyorlar. İngiltere evet. ayrı ilişkiler kurmaya çalışıyor. Fransa ayrı ilişkiler kurmaya çalışıyor. Ama Türkiye başka bir yöne evrildi. Bundan sonraki süreçte artık Türkiye de biliyor. Cumhurbaşkanı dedi ki, kardeşim alacaksanız alın, almayacaksanız almayın. Adam gibi bir söyleyin dedi. Bunların bizi oraya almayacaklarını Türkiye de biliyor.
Evet.
Fakat bu bir çıpadır. Bu bir ekonominin önemli bir ayağıdır. Avrupa Birliği yönelimi dolayısıyla bu süreç devam edecektir. Biraz kör topal ilerleyecektir ama şunu söyleyelim. Dünyada büyük bir değişim var sevgili Bilal. Çin Devlet Başkanı ölene kadar kendini Cumhurbaşkanı ilan ettirdi. Biliyorsun. Evet. Xi Jinping. Hı hı. Putin daha geçen hafta seçimler yapıldı. 6 yıl daha, belki sonrasını bilmiyoruz yani. En az 6 yıl daha Rusya'nın başında. Evet, %76 oyla. Türkiye'de Allah izin verirse 2019'da seçimler yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar büyük ihtimalle seçilecek. Ama Avrupa Birliği'nde böyle bir siyasi irade yok.
Evet.
Yani sürekli çalkalanan, sürekli savrulan bir yapı var. Kendi içerisinde dünyanın üzerinde bu güç dengesi değiştikçe, güç dengesi de doğuya, Pasifik'e doğru kayıyor. Bu güç dengesi değiştikçe Avrupa Birliği böyle kendi içinde savrulup durmaya devam edecek. Evet. Siyasi krizlerde, ekonomik krizlerde belirleyici değil. Bugün Fransa'nın, işte Almanya'nın, Hollanda'nın Orta Doğu'da ne söyledikleri, ne yaptıklarının çok da bir önemi kalmadı. Ama Türkiye kendi bölgesinde ağırlığı olan bir ülke. Bugünlerde geçecek. Bugünler biraz zor geçiyor ama geçecek. Avrupa Birliği tekrar Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kalacak diye düşünüyorum.
Tabii şimdi dünyanın gündemindeki en önemli maddelerden birisi İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi. Sen biraz önce kısaca değindin. Türkiye ile Hollanda arasında da bir ajan krizi var. Önce onu anlat istersen, sonra İngiltere-Rusya ajan krizine.
Hollanda ile ilgili şöyle bir bilgimiz var. Geçenlerde Türk istihbarat birimlerinin takibine yakalanan bir Hollandalı var. Hı hı. Diplomat kılığı altında Türkiye'de istihbarat faaliyetleri yapan bir isim bu. AZ. Hı hı. İsminin ve soy isminin baş harflerini söyleyeyim. Aslında bu adam bir asker. Hollanda askeri. Daha önce Afganistan'da ve değişik ülkelerde temaslarda bulunmuş, görevlerde bulunmuş. Şimdi de Türkiye'de espiyonaj faaliyetleri yürüten bir adam. Hı hı. Bize gelen bilgiler bu yönde. Kendine bir ekip kurmuş. Parayla satın aldığı adamlardan. Büyük ihtimalle bunların da bir bölümü Suriyeli ya da Arap. Hı hı. Türkler de olabilir içerisinde. Bunlardan bölgeyle ilgili, Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlarla ilgili, Doğu ve Güneydoğu'daki halkın hareketleriyle ilgili bilgi topluyor. Hı hı. Yanında sürekli jammer cihazı, sinyal kesici cihaz bulunduruyor. Ondan sonra fake e-postalarla işte kendi habercilerine ulaşıyor. Ondan sonra da sorduğu sorular çok ilginç. Bir, Özgür Suriye ordusunda kaç kişi var? Ve bunlar nerede yaşıyor? İki, hava kuvvetleri pilotları, harekatlara görev alan pilotlar ve bunların kişisel bilgileri. Üç, Türkiye'nin insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları nereden yönetiliyor? Türkiye hangi mühimmatları kullanıyor ve bunlar nerede üretiliyor? Buna benzer sorular. Bölgede etnik yapı nedir? Kimler, hangi aşiretler öndedir? Şimdi NATO üyesi bir ülkenin görevlisi Türkiye'ye geliyor. Asker görevlisi. NATO üyesiyiz yani. Türkiye'nin envanterindeki silahları da, üsleri de her şeyi biliyor bu NATO ülkeleri. Ortak bilgi paylaşımı var. Hollanda hatta Patriot'larını göndermişti bize, biliyorsun. Tüm bunlar ortak çalışmalar, askeri anlamda desteklense de bir Hollandalı askerin istihbarat servisi adına Türkiye'de bu sorulara cevap arıyor olması enteresan. Bunu istihbarat görevlileri, güvenlik birimleri tespit ettiler. Haberlere konu oldu. Sabah gazetesinde A Haber'de bu yayınlandı, manşet oldu, son dakika oldu. Hollandalı casusa suçüstü diye. Bugün de öğrendiğim kadarıyla adam Türkiye'den ayrılmış. Hı hı. ülkeyi terk etmiş bu haberlerden sonra. Evet. Ama ilginç olan şey, bu haberi biz yapmıştık. Hollanda'dan telefonlar geldi. Siz nereden biliyorsunuz? Niye böyle bir haber yaptınız? Bu haberin kaynağı ne? Böyle enteresan sorgulamalar var. Hollanda'dan bizi aradılar. Ben de uygun bir dille gerekeni söyledim. Fakat şunu söyledim onlara bitirirken. Türkiye'yi terk etti bu adam. Türkiye'de casusluk faaliyetleri yapılıyordu. Eğer bu yayınlanan haberler doğru olmasa zaten yalanlama geçerlerdi. Şunu sordum onlara. Hollanda'da Türkiye'de NATO üyesi. Birbirlerinin askeri kapasitelerini biliyorlar. O zaman Hollanda neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Acaba bu bilgileri başka birilerine mi transfer ediyor? Orta Doğu'daki başka ülkelere, güneydeki ülkelere mi gönderiyor? Ne yapıyor? Yani soruları akla geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin eskisi gibi böyle istediğin gibi at oynatabileceğin, kafana göre takılıp gezebileceğin bir ülke olmadığını da ortaya koymuş oldu bu operasyon. Ajanlar, Türkiye'deki ajanların hepsi birebir takipte.
Evet.
Hem İçişleri takip ediyor, hem Milli İstihbarat Teşkilatı takip ediyor. Gerektiğinde bunlarla ilgili operasyonları da yapıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi.
Tabii şimdi İngiltere ile Rusya arasında da ajan krizi var. Ve dün bu doruk noktasına ulaştı. Çünkü İngiltere Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı geçtiğimiz günlerde. Ve bu karara Amerika Birleşik Devletleri de uydu. Arkasından AB üyesi pek çok ülkede bu karara uyacağını açıkladı. Rus diplomatları sınır dışı edeceklerini açıkladılar İngiltere ile dayanışma için. Tabii burada Türkiye'nin nasıl bir tavır takınacağı da merak ediliyordu. Bu konuda da iki açıklama geldi. İlk açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bekir Bozdağ dedi ki İngiltere ile Rusya arasında yaşanan bir krizdir bu. İngiltere ve Rusya iki egemen ülkedir. Türkiye de egemen bir ülkedir. İngiltere ile Rusya arasında yaşanan bu krize biz müdahil olmayı düşünmüyoruz. Rusya'ya yönelik de bir yaptırım uygulamayı düşünmüyoruz açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bir açıklama yaptı konuyla ilgili. O da İngiltere'de Rus diplomata yönelik, daha doğrusu Rus ajana yönelik yapılan kimyasal saldırının araştırılması gerektiğini ve bu saldırının sorumlularının bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti. Ben şunu düşünüyorum, İngiltere ile Rusya arasındaki bu kriz büyüyecek ve Amerika Birleşik Devletleri de bu krizi büyütmek için elinden geleni yapacak. Çünkü ABD ile Rusya arasında soğuk savaş yıllarını andıran savaş yeniden başladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle de Trump köşeye sıkıştığı için bu konu Rusya ile ilgili her konuyu tırmandırmaya çalışıyor. Bu konuda tırmandırılacak. Ve ben AB ülkelerinin aldığı kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi altında alınmış karar olduğunu düşünüyorum. Ve bu kriz daha da tırmanacak. Ama tabii Rusya da bunun altında kalmayacak. Rusya'da gerekli tedbirleri alacak, gerekli tepkileri gösterecektir diye düşünüyorum. Bu kriz daha da tırmanacak gibi gözüküyor.
Ya şüphesiz öyle. Bir de şu var. İngiltere'de ölen Rus ajanı neden öldürüldüğü henüz tam olarak tespit edilemedi. Evet. Yani Rusların ürettiği bir kimyasal maddeye rastlandı. Ama Rusların üretmiş olması bu maddeyi. Rusya tabii bu tip konularda sabıkalı. Daha önce de buna benzer zehirlenme hadiseleri yaşandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı zehirlenmişti. Başka isimler bu şekilde ortadan kayboldu falan ama yani mevcut hadisede şüpheli gibi görünse de Rusya hala hazırda bu teyit edilmiş bir şey değil. Yani o madde Rus menşeli olabilir. Fakat bunu başka istihbarat servisleri ya da örgütler kullanmıyor, kullanamaz diye bir kuyut yok. Biz de işte Afrin'de görüyoruz. PKK'nın elindeki silahlara bakıyoruz. Yani müttefiklerimizin silahları çıkıyor şimdi. Ama her seferinde inkar ediyorlar. Bunları biz vermedik, nereden buldular falan diye. Yani burada da öyle benzer bir durum var. Henüz tespit edilmiş değil. Yani Rusya sabıkalı görünse de Ruslar yaptı denilemez. Fakat İngiltere erken bir tepki koydu. Ama bir şey yapamıyorlar. Sevgili Bilal bak şimdi. Rus uçakları İngiltere hava sahasını ihlal ediyor. İngiltere hava sahasını. Füze atamıyorlar. Veya ne bileyim böyle bir şey çatışmayı göze alamıyorlar. Ama Rusya'ya karşı her türlü ekonomik yaptırımla ilgili kararın altına imza atıyorlar. Dolayısıyla ben iki tarafın da böyle bir sıcak çatışmaya gireceklerini tahmin etmiyorum. En azından şu aşamada ama senin söylediğine katılıyorum. Süreç gerginlik uzayarak devam edecek. Türkiye tabii ki ortada duracaktır. Yani Ruslarla Amerikalıların, Ruslarla İngilizlerin kavgasında Türkiye'nin müdahil olmasını birileri beklese de Türkiye olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı da biraz daha açıklamalar yaptı bu konuyla ilgili. Daha soğukkanlı duruyorlar. Bir de tabii her ne kadar müttefikimiz desek de müttefiklerimizin bize hem 15 Temmuz'da hem de ondan sonra Fırat Kalkanı'nda Zeytin Dalı Harekatı'nda nasıl kazık attıklarını hepimiz görüyoruz.
Evet.
Avrupa Birliği krizinde de nasıl kazık attıklarını görüyoruz. Ha, Rusya buna alternatif midir? Rusya ile ilişkiler Avrupa Birliği'nin Amerika'nın alternatifi midir? Değildir. Ya, ama yani karşılıklı çıkarlar burada söz konusu.
Evet, Türkiye diplomatik ilişkilerindeki anayasas olarak kazan kazan politikasına esas oluyor. Yani ben kazanıyorsam karşı ülkede kazansın.
Evet.
Ama yani başka ülkeler kazanacak diye ben diğer ülkelerle çatışma içine girmesini kimse Türkiye'den beklemesin. Çünkü artık Türkiye dış politikasını değiştirdi. Öyle eski zamanlarda olduğu gibi uydu bir ülke yok şu anda. Türkiye kendi dış politikasını kendisine belirliyor. Menfaatleri kiminleyse, menfaati Amerika'ylaysa Amerika ile işbirliği yapıyor. Menfaati Rusya'ylaysa Rusya ile işbirliği yapıyor. İran'laysa İran'la işbirliği yapıyor. Çünkü kendi menfaati önemlidir. Sen söyledin. Geçmişte müttefik olduğumuz ülkelerin nasıl bizlere kazıklar attığını hem Suriye'de hem Zeytin Dalı Harekatı'nda.
Daha dün akşam söylemedim.
Hem Kuzey Irak'ta gördük yani nasıl kazıklar attıklarını bize. O yüzden kimse Türkiye'den İngiltere ve Amerika böyle bir karar aldı diye Türkiye'nin de böyle bir karar almasını beklememesi gerekir. Çünkü Türkiye egemen ve bağımsız bir ülke. Son olarak da şu Sincar meselesine değinelim istersen.
Evet.
Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor başarılı olarak. Afrin bölgesi tamamen kontrol altına alındı. Bugün Tel Rifat'a girdiğine yönelik bazı iddialar da var. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO birliklerinin.
Hı hı.
Ama bu henüz daha tam teyit edilmedi anladığım kadarıyla.
Vallahi özgür soruyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık açık ifade etmişti. Afrin'den sonra Tel Rifat'a da gireceğiz diye.
Özgür Suriye ordusunu durdurmasalar,
aha,
Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye ordusu zaten ya Allah bismillah yürüyüp gidecekler yani.
Evet.
Durduruyor bizimkiler.
Aha.
Çünkü çok da böyle gözü kara insanlar var bu ÖSO'nun içerisinde. Çok, aha, da şehit verdiler.
Aha.
Fakat başarılı olduklarını, gözü kara olduklarını söylemeden geçmemek lazım. Haklarını teslim etmeli. Tel Rifat'ta tabii minnak hava üssü var. Yine bölgede Rus askerleri var.
Aha.
Ama bugün gelen haberler ÖSO'nun yavaş da olsa Tel Rifat kırsalına girdiği, evet, şeklinde. Önümüzdeki süreçte bu kaçınılmaz bir şey sevgili Bilal. Yani bugün
zaten Tel Rifatlılar da Türk Silahlı Kuvvetleri gelsin istiyor, davet ediyor. Yani Afrin'in temizlenmesinden sonra PKK-PYD'nin baskısından kurtulan Afrinlilerden sonra şimdi de Tel Rifatlılar Türkiye'ye gelsin.
Dün eylem vardı orada.
Evet.
Aşiret liderleri toplandı, bir sürü kalabalık Türk askeri gelsin diye eylem yaptılar, davet ettiler. Yani dünya bunları görüyor. Bir de şu var. Amerikan Kongresi'ne ifade veriyor. Joseph Votel diye bir adam var biliyorsun. Amerikan CENTCOM başkanı mıydı?
Hı hı.
Genelkurmay başkanı yani. Suriye politikasının iflas ettiğini açıkladı orada.
Evet.
Amerika'da bizim Suriye'de bizim bir stratejimiz yok.
Hı.
Ama biz YPG ile çalışmaya devam ediyoruz açıklaması yaptı. Afrin harekatı YPG'nin ve Amerika'nın boşa çıkartılmasıdır.
Hı hı.
Yani o koruganları, o sığınakları görüyorsun değil mi?
Evet.
Televizyonlarda her gün arkadaşlarımız bir yenisini yayınlıyor. Ya inanılmaz. O kadar yatırım yapan Amerika Birleşik Devletleri 3 tane kurşun atmadan kaçan teröristler.
Evet.
Büyük bir hayal kırıklığı var. Türkiye durmayacak. Bugün burada dursa Afrin'de biraz yerleşmeye kalksa öbür taraftan Irak'tan hareket edecek. Sincar'a operasyon düzenlenecek.
Hı hı.
Yani Amerika Birleşik Devletleri değeri zorda Rus askerlerini falan vurdu öldürdü ama buradaki mücadele bitmeyecek. Ve terör koridoru asla tamamlanamayacak.
Şimdi tabii Sincar konusu da önemli. Kuzey Irak'taki Sincar PKK'nın yeni Kandili durumunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda net açıklamalar yaptı. Ve Irak'tan da karşı cevaplar geldi. Dediler ki Sincar'da PKK çıktı. Irak ordusu Sincar'a yerleşti,
evet,
denildi. Ve bu bilgiyi de istihbarat örgütümüz de teyit etti.
Hı hı.
Tabii Sincar'da PKK terör örgütünün oradan ayrılmış olması teyit edildi ama PKK terör örgütü başka isimler adı altında orada faaliyet gösterebilir. Türkiye PKK'nın başka isimler adı altında da orada faaliyet göstermesine kesinlikle rıza göstermiyor.
YBŞ diye bir oluşum kurmuşlar.
Hı.
Afrin'de YPG var Suriye'de. Irak'ta da YBŞ diye. bir terör faaliyeti, terör örgütü kurmuşlar.
Şimdi
ad değiştiriyorlar, çekilmiş gibi gösterip ad değiştiriyorlar.
Şimdi şeyde benim aldığım bilgi şöyle, PKK terör örgütü Sincar'da Yezidi Demokratik Özgürlük Partisi diye bir parti kurmuş. Bu parti adı altında faaliyet gösteriyor.
Evet.
Türkiye diyor ki PKK terör örgütü Yezidi Özgürlük Demokrasi Partisi adı altında da Sincar'da faaliyet göstermesin diyor.
Ezidilere en büyük eziyeti.
Tabii şu anda başbakan da dün Irak başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Muhtemelen Sincar konusunda Irak hükümeti gerekeni yapacak. Türkiye'nin oraya girmesine gerek kalmadan sorun çözülecek gibi gözüküyor. Zaten sorun çözülmezse Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri oraya girip
gerekeni
yapacak. Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serin'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Satır arası.